Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, İslam Tefekkür Ufku programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Doktor Erhan Turan'la birlikteyiz. İslam Tefekkür Ufku programında ahlak meselesini konuşmaya devam ediyoruz kıymetli hocamla birlikte. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, hayırlı günleriniz olsun.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Cümlemize hayır ve bereket getirsin inşallah.
Amin, Allah razı olsun hocam. Hocam ahlak meselesini konuşuyorduk geçen hafta ve ondan önceki hafta, iki hafta boyunca böyle enine boyuna ele aldık ve almaya da devam ediyoruz ki hakikaten algı bakımından farklı yere oturtulmuş bir mesele ve biz bunu biraz daha olması gerektiği gibi konuşuyoruz ve İslam ahlak esasları dediğimiz o esasların neler olduğunu bugün konuşalım istiyorum ki muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kitabını da takip ediyoruz bu manada. O kitapta da bir başlığımız var. Oradan devam edeceğiz hocam, buyursunlar.
Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain ve ba'd. Tabi buradaki biz birkaç programdır İslam ahlakının oturduğu zemini, peygamberi ve Kur'an'ı karşılığını artı günümüzde nasıl başarırız bu hadiseyi, bunları konuşmuş olduk. Tabi şimdi bu başlığımızda da İslam ahlakının temel vasıfları, yani İslam ahlakını üstün kılan, İslam ahlakını diğer ahlaklardan farklı kılan temel meseleler nelerdir, temel unsurlar nelerdir, onlar hakkında birer cümleyle izahta bulunmaya çalışacağız inşallah. Bunlar tabii birkaç maddede özetlenebilir. İsterseniz önce maddeleri söyleyelim.
Buyursunlar hocam.
İslam ahlakına baktığımız zaman diğer ahlaklardan farık kılan temel vasıfları, bunlardan birincisi ilahi olması. Yani Allah tarafından vahiy ile desteklenmesi hali. İkincisi vicdani ve kalbi yönü. Yani insanın vicdan haline de hitap etmesi, vicdan boyutunu da harekete geçirmesi. Yani sadece bir kural ve kaidede bırakmaması. Üçüncüsü bir ehemmiyetinin olması, bir üzerine bir anlam yüklenmesi ve bu anlam dairesinde bir mana kazanması. Övülmüş olması, bunlardan en önemlilerinden bir tanesi. Diğeri diğergam olması, ahlakın ferdi, elbette ki tanımı ve karşılığı önemlidir ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam örnekliğinde baktığımızda ahlakta daha çok diğergam olmayı görüyoruz. Yani farklı bakış açısıyla düşündüğümüzde diğer insanları da düşünerek, empati dediğimiz günümüzdeki haliyle bu tarafının varlığı. Bir diğer tarafı ferdi olmakla birlikte içtimai oluşu. Bir diğeri de koruyucu olması, muhafız olması halidir. Ahlak koruyucudur bizde, İslam'da. Adil ve insana ve ihsana yönelik bir karşılığı vardır ahlakın temel vasıfları içerisinde. Şimdi bunlardan birincisi ilahidir bahsi. Burada temel olarak anlayacağımız mesele, menşe-i itibariyle ilahi olmaktan kastımız vahiy ile desteklenmesi, vahyin üzerine anlam kazandırması. Bugünkü etik olarak adlandırdıkları bir ahlak karşılığı değil, yani beşeri sistemin oluşturduğu bir beşere ait olan halin karşılığı değil. Yani akli melekelerle düşünülüp oluşturulan bir ahlak değil. Burada daha çok Allah-u Teala'nın Kur'an ve sünnet çizgisinde insanı daha iyi tanıyan, insanı yaratanı olduğu için, bilen olduğundan dolayı iyi ve kötü anlamında insana ne tanımlanır, onu Cenab-ı Hak ahlak anlamında Kur'an'da ve peygamberin hayatında biz aleyhissalatü vesselam ne yapıyor? Örnekliyor ve özetliyor. Bugünkü beşeri sistemlerde işte malum bazı felsefecilerin ve bazı ne diyelim, bu bazı işte proje geliştiren yöneticilerin vesairenin yapmış olduğu uygulamalarda daha sonrasında nasıl olacağı, uygulanabilirliğinin nasıl olacağı belli olmayan bir takım düşünce sistemleri oluşturuluyor. Bunlar içerisinde insan esasa alınıyor ve ahlak diye oluşturulan davranışlarda beşer esaslı olduğu için, beşerin tayiniyle, insanın tayiniyle yapıldığı için belli bir yerden sonra tıkanıyor. Yani en iyi insanı yaratanı bilir. Yaradanı onu üstün kılmıştır. O ahlakla onu bezemiştir. Ve bu haliyle de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakıyla da, Kur'an ve sünnet ahlakıyla da bir ilahi boyut kazandırmıştır ahlaka. Ve bu anlamda Kur'an ve sünnet çizgisinde bir mükerrem ahlak oluşturmuş Cenab-ı Hak. Hı hı. Buraya da kullarının dahil olmasını arzu ediyor. Neden? Çünkü biraz önce söylediğimiz gibi insanın tanımını burada Allah yapar. Ama beşeri sistemlerde insanın tanımını insan yapar. İnsan da bunu neye göre yapar, kime göre yapar? ve ne anlam taşırsa o anlamı kendi nefsi beklentileri doğrultusunda yapar. Bundan dolayı bunun bir çıkış yolu yoktur. Tıkandığı zaman da sonuçlar yanlışa götürür. Ancak ilahi olduğu zaman bunun öncesini, şu anki halini ve sonrasını. Çünkü Cenab-ı Hak hem evveli hem hali hem de sonrasını bilendir. Bu haliyle de insanın istifadesine ve insanın yararına olanın ahlaken kazanımını karşılar. İşte burada bazı çalışmalar yapılır. İşte günümüzde vahiden noksan ya da Kur'an ve sünnetten uzaklaşan bazı kişisel gelişim çalışmaları yapılır. Tabii biz bunlara karşı değiliz. Bu çalışmalarla ilgili mutlaka bir gayretler vardır. Bunlar yapılır. Ancak burada şu söz konusu, eğer Kur'an ve sünnetten uzak kalırsa orada genelde gurur ve kibir ortaya çıkar. Bazen bizim takip ettiğimiz seminerler olur, davet ettikleri yerler olur. Şöyle o kişisel gelişimi bize takdim eden kardeşlerimiz, eğer Kur'an ve sünnetten noksan sunumlar yaparlarsa işin içerisinde bir enaniyet görürsünüz, bir kibir görürsünüz. Ve orada bir aslında insanı insanın anlamlandırmaya çalışıldığı, evet, çalıştığı bir tanımlama görürsünüz.
Ben merkezci bir dil vardır.
Evet, ben dili vardır. O dil biraz dozajı da bozar tabiri caizse. Netice itibariyle vahiyinden mahrum kalındığı zaman orada bilgi ortaya çıkar. Bu bilgi malum biraz maddi olarak da bu işte görsel şovlar şekline gelir. Sunumlar vesaireler yapılmaya başlanır. Orada daha çok kim meşhursa onlara itibar edilmeye başlanır. Ve kimin gücü bu anlamda yetiyorsa onun gücüyle bu iş tanımlanmaya başlanır. Yani aslında biraz amiyane ifadesiyle parası olanın konuştuğu hale gelmeye başlar. Ama İslam ahlaka anlam yüklediği zaman, vahiy kavramıyla anlam yüklediği zaman orada esas olan Allah'a takva en yakın olmanın karşılığı olduğundan dolayı övülmüş olan, hamide olan ahlakın karşılığı ferdi değil, bu anlamda ilahi bir anlam da kazanmaya başlar. Ve ictimaileştiğinde de kişisel bozukluklardan ziyade kişisel tamamlamaları sağlar. Ve neticede ne diyelim, daha çok ıslah olunmuş, daha çok insanlığa faydası olmuş fertlerden bunun uzantısında olan cemiyetlere, cemaatlere ya da topluma ulaştırır bizi. Bu anlamda bizim için vahye bağlı olma, Allah'ın kulunu tanıması anlamında ahlakı anlama ve öğrenmede ve hayata tatbikte anlam kazanıyor. İkincisi vicdanidir. Burada hem vahye hem de akla yardımcı olarak tabi olan vicdan karşılığıdır. Vicdanilikten kastımız kalbin harekete geçmesi halidir. Yani eğer ahlak insanın kalbi hareketliliğiyle birleşiyorsa, tabi burada da esas olan çalışan kalptir. Yani ayetteki hatemallahu ala kulubihim'den bahsetmiyoruz. Yani bugün malum dünyada birçok diktatör geldi geçti. Birçok insanı katleden insanlar geldi. İnsan kasapları geldi geçti. Malumumuz işte günümüzde Yahudiler bunu Gazze'mizde yapıyorlar. Evet. Uygulamalarını gördük. Suriye'mizde yaptı birileri. Vesair İslam'ın, Müslümanların yaşadığı yerlerde bunlar olmaya başlıyor. Yani eğer kalp hareket etmiyorsa ahlaken kendi yaptığına doğru anlamı verir ama netice itibariyle oradaki vicdanilik olayın doğruluğunu ve yanlışlığını tayin eden haldir.
Bunlar, yani kalbi o hale getiren de aslında ilk bahsetmiş olduğumuz bilinci madde diyebilir miyiz?
Kesinlikle. Burada? Maddileşmesidir, nefsileşmesidir. Bu anlamda kalbin harekete geçmesi için kalbin bir yol alması lazım. Bir kategoride bir hani oyunlarda vardır ya level atlama. Yani bir tık üste çıkabilmesi lazım. Yani burada kalbi rahatsız olacak, rahatsız edecek değil. Rahatsız olacak şekilde senkronize uyum sağlamış olması lazım. Ve kalbi huzur bu anlamda sağlanabilecek, çalışır hale getirmek esastır. Bundan dolayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine ya Resulallah ben geldim dediğinde bir hakkında sormaya mı geldin demişti. Yani sen bir hakkında bir iyilik, güzellik manasında tercüme ediliyor. Tabii hadislerde baktığımızda bu bir makam adı da aslında, bir makamı. Ancak sahabi bunu öğrenmek için birri sormaya mı geldin deyince Resulullah Efendimiz, o da evet ya Resulallah diyor. Efendimiz ona yapmış olduğun işlerde kalbine danış buyuruyor. Yapmış olduğun işlerde kalbine danış.
İstihale dediğimiz şey mi?
Budur. Yani eğer iyilik, nefs onu uygun görüyorsa o zaman nefsin tatbikinde sıkıntı olabilir. Ancak günah kalbi tırmalar, hayır olan, iyi olan sana rahatlık, ferahlık verir. Tabii biraz önce söylediğimiz gibi. O ölmemiş, mühürlenmemiş, hareket halinde olan kalp için böyle bir hal söz konusu. Demek ki kalbin bir vicdani karşılığı. Biliyoruz biz malum işte ülkemizde de bazı şeyler olur. Mesela ticaretten örnek verecek olursak ya da çalışan, işveren arasındaki ilişkiden den vuracak olursak. İşte diyelim ki bir oruçluya sabah 8, akşam 5 mesai yaptırmak, bu hukuki bir haktır. Ama bir oruçlunun işte sabahleyin biraz geç gelip akşamleyin biraz erken gitmesine müsaade etmek, arada onu dinlendirecek olan araları vermek vicdani, yani kalbi bir hareketin karşılığıdır. Şimdi batıda hukuk tamamen rakamlar üzere ya da sayısal veriler üzere ya da sözlü ifadeler üzere bina ediliyor. Vicdan işin içerisinde tamamen senatolara bırakılmış ya da hakimin kendisine bırakılmış bir halde. Ama İslam hukukuna baktığımızda İslam hukuku o hakkı ve o vicdani karşılığı yan yana düşünüyor. Mesela ticaretten dedik. İşte bir işverenin çalışanını asgari ücretle teklif edip çalıştırması hukuki bir haktır. Bunun yasal bir karşılığı da vardır. Normalde meşrudur görünüş itibariyle. Ancak şu reel şartlarda geçinebilirliği ya da geçinemezliği, onun toplum içerisindeki harcamaları dikkate alındığında ona o parayı vermek vicdani midir, değil midir? Yani İslam bunu sorgular. Yine hatırlarsanız biz fitrelerimizi konuşurken nasıl vereceğiz diye, asgari de 240 lira belirlendiyse demiştik, herkes sofrasına bir bakacak. Sen 240 lirayla mı kalkıyorsun sofrandan, yoksa biraz daha fazlasıyla mı? Bunun hakkı hukuku 240 lira ama nedir? Vicdani tarafı, kalbi tarafı biraz daha yukarıya çıkabilmektir. Yine aynı şekilde zekatlar veriliyor. Zekatlarda da bu 40'da 1'dir, %2,5'tür. İşte bazı malların zekatı kendinden ve nev'indendir. Bu haliyle bunun vicdani karşılığıyla birleştiğinde orada kalmak mı esastır yoksa devam etmek mi esastır? Yani zekat buradaki vücubiyet ve farziyetin karşılığı, bir de infak ve sonrası rızıktan infak etme hali, belki de isar hali, orada kalbi bir halin yani vicdani bir halin karşılığıdır.
Evet. Alev Alatlı'nın çok güzel ifadeleri vardı hocam.
Anlattıktan hatırıma o geldi.
Ben de ona baktım şimdi. Dostlar sosyal medya mecralarında bulabilirler. Sadece bir tane örneğini vereyim. Birçok şey sayıyor. İşte icraya düşmüş olan bir malı almak yasal haktır. Ama vicdani değildir. Helal değildir. Orada çünkü hak vardır. Haktan ziyade bir gönül vardır yani. Onun
ağlayanın
kişi...
malı gülene yaramaz.
Eyvallah. Birçok şeyi sayıyor. Şimdi metnini bulamadım. Böyle bir videodan baktım. Dostlar sosyal medyadan bulabilirler. Birçok şey haktır. Helal değil de yani haktır ama vicdani değildir.
Helal değildir. Helal de olabilir ama vicdani midir? Yani vicdani mesela midir? Biraz önce söylediğimiz gibi yani bir insana bir işi vermek helalliktir. Yani o helal bir iş veriyorsunuz. Ama o işte o insanın üzerine çöktüğünüz zaman ya da o insanın o zaafını kullanmaya başladığınız zaman burada kalbilik ve helallik sorgulanmaya başlıyor. Mesela aracınızı bırakacaksınız. Bir başkasının kapısının önüne bırakırken bu bir haktır yani, siz bırakabilirsiniz. Ama o insanın evine saygı, o insanın kapısına hürmette siz gerçekten o kalbi vicdani hareketi yapmış oldunuz mu? Mesela bir garajın önüne araç bıraktığınızda size göre hakkınızdır. Ama bu gerçekten hak mıdır yoksa bunun arkasında başka şeyler var mıdır? İşte İslam bunları düzenlerken ta miracımızdan, namazımızdan, Allah'a en yakın secdemizden ve toplum içerisindeki en düşük hareketimiz, artık neyi takdir ederseniz ona göre düşünün, bir dizayn oluşturur, bir düzen kurar, bir nizam oluşturur ve burada da kalbi olmayı, vicdani olmayı hukukun yanında hareket halinde tutar. Yani bugünkü beşeri sistemlerde hukuk donuktur. Sadece vardır ve bu şekliyle sunum yapar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam döneminde ya Resulallah biz şunları yaşadık deyip gelenlere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şunu da söylüyordu. Bana daha önce gelenleriniz kendi hukukunu anlattığında, ben eğer haksız yere bir şey verdiysem ya da hakkı olup da başkasının hakkına geçtiysem aman ha derdi. Hazreti Ömer Efendimiz hadleri kaldırmıştı kıtlık döneminde. Hukuktur ama hukuku dondurmuştu. Bunu şunun için söylüyoruz. İslam kendi içerisinde ahlak ve ahlakın kurallarını belirlerken sadece vakanın dünyevi karşılığı ve insana faydası olduğunu, bugünlük faydası olduğunu düşündüğünü kurallaştırıp kaideleştirmez, burayı açık tutar. Her haliyle ahlakı bir gelişmeye tabi tutar ama ana merkeze de kalbi oturtur, vicdanı oturtur, vicdanı da kalbi de eğitime koyar. Bir diğer tarafı bir anlam yükler. Yani bugün biz ahlak prensibine baktığımız zaman ilahi ve kutsi anlamda hem peygamberi örnekliğiyle hem Kur'an'dan ayetlerle örneklikleriyle baktığımızda onun ilahi yani ulvi bir tarafının olduğunu görürüz. Yani ait olduğu taraf hani derler ya Allah ahlakı ile ahlaklanmak, Kur'an ahlakı ile ahlaklanmak, peygamber ahlakı ile ahlaklanmak. Bunların üçü de Hazreti Peygamber'de numune-i imtisal olmuş, bizim karşımıza örnekleriyle çıkmış. Bu bağlamda çok büyük önem taşır. Ondan dolayı bizdeki ahlakın en güzel örneği Efendimizle birlikte, en güzel örnekliğiyle de en güzel kurallarla, kaidelerle birleşir. İşte Ebu Cehil'in Hazreti Peygamber'in karşısına çıkıp biz sana yalancı demiyoruz dediği ama getirdiğini istemiyoruz dediği hal. Neticede Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam örnekliğinde bir mümin şahsiyeti hem sahih imanında hem salih amelinde hem de nezih olan muamelatında bir anlam taşımak için Kur'an ve sünnet üzerine oturur. Burada ahlakilik dediğimiz kavram bir ehemmiyet taşır, bir değer yüklenir üzerine. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tabii bu ahlakın kendi içerisinde her insanın yaratılışında, fıtratında farklı bir karşılığı ve çıkışı vardır. Ortaya çıkışı vardır ahlak dediğimiz hadisenin. Bazısından derler ya, yedisinde neyse yetmişinde o olur diye. Bu fıtri karşılığı da terbiye etmek mümkün. Bugün diyelim ki kötü örneklerle taklide girmiş bir çocuğun daha sonrası dönemlerinde o kötü örnekliği ahlak edinip kendini ahlaklandırıp onunla hareket etmesi belki kendi zihin kalıplarında doğru bir karşılıktı. Hı hı. Ancak bunun tespit edilip insanda terbiye edilebilirliği söz konusudur. Terbiye edilmesi gerekir. Yani ahlakı İslam kendi halinde, kendi içinde bırakmaz. Aynı zamanda onu terbiye etmeye çalışır. Efendimizin ifadesiyle "Eddebeni Rabbi fe ahsene te'dibi" dedi. Yani beni Rabbim edeplendirdi, ne kadar da güzel yaptı onu. İşte bizim de yine Efendimizin ifadesiyle belki bir dağ yerinden oynar ama diyor insan fıtratındaki bu ahlak değişmez diyor. Hmm. O ahlakın ancak terbiyesi, o ahlakın eğitilmesi, o ahlakın işte biz buna nefs terbiyesi diye de takviye veriyoruz tasavvufta. İlerletilmesi ve düzeltilmesi, güzelleştirilmesi mümkündür. Bu anlamda da gayret edilir. Gayretlendirilmek gerekir. Aslında zıtların terbiyesidir. Yani size inat diye bir kötü hak hı hı. vardır, bir kötü ahlak örneği vardır. İnat dediğimiz bunu azime getirir. Yani ulvileştirir, gayesini güzelleştirir. Kibir vardır, o kibri vakara çevirir. Yine zillet vardır, insanın kendini alçaltması hadisesi, hı hı. bunu tevazuya çevirir. Yani hepsine bir nizam ve bir mizan koyar, evet. denge koyar.
Kıskanma vardır, gıptaya çevirir.
Gıptaya çevirir. Yine savurganlığı cömertliğe çevirir. Bakarsınız cimriliği iktisada çevirir. Böyle bir lavalliği çıkarır, samimiyete çevirir. Bu haliyle İslam bir düzen koyar, o düzeni de tertip eder. Hmm. Ve bunu bireyde, fertte hareket haline geçirir. Bu şekliyle de ona öğretir. Bunlardan birincisi diğergâm olmayı öğretir. Biraz önce söylediğimiz empati dediğimiz hal. Hodgâm olmaktan, insanın nefsi düşüncelerinden, sadece kendini düşünmekten, egoistliğinden, bencilliğinden, menfaatperestliğinden uzaklaştırır. Onu hodgâm olmaktan uzaklaştırır, diğergâm olmaya. Yani tek başına yaşamıyorsun, tek başına değilsin. Sen her ne kadar hakkın da olsa bunlar sadece sana ait olan alanların karşılığıdır. Ama sen bir toplum içerisinde varsın, bir şahıs olarak, fert olarak varsın. Bu ferdi de canlandırma adına ne yapar? Ona artık toplum içerisinde durmayı, oturmayı, kalkmayı, yemeği, içmeyi, trafiği, komşuluk haklarını, her şeyi bir dizayna koyar, düzene koyar. Bu haliyle de bir ahlak verir. Yani ferdi olmanın yanında bir de içtimai ahlakı burada hizmetlerle birlikte ve sorumluluklarla birlikte, bir ferdin ikinci bir ferde sorumluluğunu da içine alan haliyle birlikte diğergâm ve hizmet etme ahlakına çevirir. Bu baktığımızda şeylerde, beşeri sistemlerde tam bir hodgâmlık esastır. Yani bencillik, egoistlik. İşte malum apartmanlaştık. İşte mahallelerimiz başkalaştı. Evlerimiz başkalaştı. Yani eskiden bir misafir kavramı şimdi gündemimizden düşmeye başladı. Yatılı misafir kavramı gündemimizden düşmeye başladı.
Misafir odası diye bir odamız vardı.
Vardı, gündemimizden düştü. Yani bunların birçoğu nostalji oldu tabiri caizse. Halbuki Halbuki bunların İslam'da hep yeri vardı, hala daha var ve bunların canlandırılması gerekiyor. Bu insana verdiği şerefle alakalı bir şey, değerle alakalı bir şey, onun haysiyetini korumayla alakalı bir şey. Netice itibariyle insan mükerrem bir varlıktır. Allah tarafından mükerrem kılınmıştır. Onun hem kıymeti, hem izzeti, hem şerefi yine haysiyeti Allah tarafından kendisine verilmiştir. Bu muhafaza da edilir. Bu şekliyle de insana müstani olmayı öğretir. Yine insana veren olmayı öğretir. Hı hı. Yine insana infak etmeyi, insanlara faydalı olmayı öğretir. Bu haliyle hem ferdi korur hem de ferdin yanında ne yapar? Cemiyeti korur, toplumu korur ve adaletle muamele ettirir. Her ne alanda olursa olsun. Yani adalet dediğimiz mefhumu bir kimse haksız yere bir sonuca uğradıysa, bir haksızlığa uğradıysa o haksızın mutlaka hakkını yerine getirmenin derdine düşer. Burada ahlak dediğimiz şey birilerinin cüzdanının genişliğine göre ya da birilerinin nüfuzunun genişliğine göre ya da birilerinin etki alanının genişliğine göre bir anlam taşımaz. Burada onun kul olması, var olması, Allah ile irtibatlı olması ve insan olarak toplum içerisinde Müslüman gayrimüslim fark etmez olması, ama hak sahibi ise ona bir hukuk tevzi eder. Bunu da vicdani, ahlaki, İslami, Kur'ani, peygamberi bir zemine oturtur. Bu haliyle İslam diğer beşeri sistemlerin tamamını çöpe atar.
Eyvallah.
Bir sonraki prensibimizde fiili kıstas diye bir şey göreceğiz. Bir konu göreceğiz. Orada şu esas özetiyle buraya bağlayarak söyleyeyim. Bunlar sadece bir ütopya değildir. Hayata tatbiki de mümkündür. Uygulanabilirdir. Bizde de bir sürü misali var. Bunların örnekleri var.
Ki bunları biz zaten bu felsefi ekollerin karşıtı olarak konuşuyoruz.
Tabii.
Yani felsefi ekoller ütopya.
Ütopyalar.
Gerçekleştirildiğinde insanın fıtratını, dengesini bozan, hatta bazıları gerçekleştirilmeyen, sadece söylemlerden ibaret kalmış
tozlu raflarda
maddeler.
Kaldılar. Bunlar kitap raflarında kaldılar.
Eyvallah.
Hiçbirinin
Eyvallah.
Esamesi kalmadı. Beşeri olarak oluşturan sistemler diye biz genel konuşuyoruz.
Evet.
Bunun içerisinde müşahhası örnekler verilebilir. Yani
ki verdik de zaten tabii, programımızın ilk
programlarında
ilk programlarda verdik.
Bunları verdik. Hı-hı. Burada bütün hal düşünüldüğünde beşeri sistemler fertle beraber türediği için fert gittiğinde gitmiştir.
Eyvallah.
Ama İslami ahlak sistemi Allah ve peygamberiyle birlikte var olduğu için bitmeyecektir. Kıyamete kadar da biiznillah devam edecektir.
Eyvallah. Amenna. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Teşekkür ederim.
Allah razı olsun.
Sizden
gönlünüze sağlık.
Sağ olun.
Çok çok sağ olun. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Doktor Erhan Turan hocamla birlikte İslam Tefekkür Ufku programında İslam ahlak esaslarını konuştuk. Önümüzdeki hafta yeni bir prensiple, yeni bir konuyla birlikte olacağız. Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun efendim.